Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Ocak 2024 sayısında yer alan, aynı zamanda kapak konusu olan Sesinizi Yükseltin, Yaşasın Küresel İntifada başlıklı yazının ikinci bölümünü paylaşacağız. Dün bu yazıyı aktarmaya başlamıştık ve bugün kaldığımız yerden devam edeceğimizi ifade etmiştik. Şimdi bu kapak konusunu sizinle paylaşmaya devam edelim. "7 Ekim'den bu yana bir yandan Gazze'deki katliamlara müdahale edememek, soykırımı çaresizce izlemekten dolayı acı duyarken bir yandan da elimizden geleni ardımıza koymamak, etki alanlarımız ve bağlamlarımız dahilinde gayret etmek için çaba içerisindeyiz. Aralık sayımızda Gazze'nin direnişi, insanlığın direnişi kapağıyla çıkmış ve seneyi böyle kapatmıştık. 2024 yılının ilk sayısında ise Siyonist kuşatmanın dünya ölçeğindeki etkisini kırmak için neler yapabiliriz sorusunu merkeze aldık ve süreci daha iyi anlamanın ve geleceğe dair doğru planlar yapmanın amacını güttük. Özgür Filistin ve özgür dünya için bir umut ışığı olmasını temenni ediyoruz. Unutmamak gerek, Filistin işgal altında kaldığı sürece kimse özgür değil. O yüzden hep birlikte direnişi devam ettirme, dirilişe erme ve seslerimizi yeniden yükseltme vaktidir. Yaşasın küresel intifada. 7 Ekim'den sonra dünya genelinde farkındalık artmıştır. Enes Yalman. Siyonist terör ve Gazze'deki katliam açısından dünyada bir farkındalık söz konusu mu, yoksa toplumlar olaylardan bir haber ve duyarsız yaşamaya devam ediyor mu? 7 Ekim'den sonraki süreç dünyada neyi değiştirdi? Siyonist terör ve Gazze'deki katliamın ardından birçok ülkede bu konuda protesto gösterileri düzenlenmiş, sosyal medyada kampanyalar başlatılmış ve uluslararası platformlarda bu konuların gündeme gelmesi için çaba harcanmıştır. Bu tür etkinlikler küresel düzeyde bir farkındalık yaratma, insanların olaylar hakkında bilinçlenmelerini sağlama ve uluslararası toplumun dikkatini çekme amacını taşımaktadır. Ancak maalesef toplumların olaylardan bir haber ve duyarsız yaşamaya devam ettiği durumlarda olabilmektedir. Bu durumun birden çok nedeni olabilir. İnsanların gündelik yaşamlarının yoğunluğu, farklı haber kaynaklarından gelen bilgiler arasında seçim yapma zorluğu, yanlış bilgilendirme ve manipülasyon gibi etmenler toplumların bazen duyarsızlığa sürüklenmesine neden olabilir. 7 Ekim'den sonraki süreçte ise dünya genelinde birkaç önemli değişiklik yaşandı. Öncelikle Siyonist terör ve Gazze'deki katliam uluslararası arenada daha geniş bir şekilde tartışılmaya başlandı. Birçok ülke ve uluslararası kuruluş bu konuları ele alarak insan hakları ihlallerini gündeme getirdi. Ayrıca bu olaylar topluluklar arasında dayanışma ve yardımlaşma duygularını artırdı. Dünya genelinde insanlar bu tür olaylara karşı duyarlılıklarını ifade etmek için çeşitli platformlarda seslerini yükseltti. Sosyal medyada paylaşımlar, yardım kampanyaları, protesto gösterileri ve uluslararası platformlarda yapılan toplantılar bu süreçte arttı. Buna ek olarak medya, olayları daha geniş bir kitleye duyurmak ve farkındalık yaratmak için çaba gösterdi. Ancak bu süreçte aynı zamanda bazı ülkelerde olaylara karşı duyarsızlık veya yanlış bilgilendirme eğilimi de arttı. Öte yandan uluslararası arenada bu tür olaylara karşı verilen tepkilerin yetersiz kalması da bir eleştiri konusu olmuştur. Bazı ülkeler Siyonist terör ve Gazze'deki katliam gibi olaylara karşı net bir tavır almakta zorlanmış veya çıkarları doğrultusunda tutarsız davranmıştır. Bu durum, uluslararası toplumun krizlere nasıl müdahale ettiği konusunda ciddi soruları da gündeme getirmiştir. Sonuç olarak Siyonist terör ve Gazze'deki katliam konusunda dünya genelinde farkındalık artmış olsa da toplumların tepkileri ve duyarlılıkları farklılık göstermektedir. Dijital Roma Devleti, Sait Ercan. Elon Musk'a yapılan baskının arka planında kim veya kimler var? Elon Musk neden durdurulmak istendi? Musk, Twitter'ı satın aldığından beri radikal değişiklikler yapıyor. Onun yaptıklarını anlamak için Musk'ı iyi tanımak lazım. Para odaklı bir insan, Twitter kuralsız bir yer haline geldi. Etik değerleri yok. Annesi manken, babası ise üvey kızından çocuk yapacak kadar krizlerle anılan, pek de iyi bir ünü olmayan Musk küçük bir karavanda yaşıyor. 6 tane çocuğu var. En küçük oğlunun adını X koydu. Tıpkı Twitter'ı satın aldıktan sonra ismini X olarak değiştirmesi gibi X'i çok seviyor. Son Gazze olaylarında Siyonist reklam lobisine direndi, hatta Starlink uydularıyla Gazze'deki insani yardımlara internet desteğini verecek kadar cesur açıklamalar yaptı. Zaten ne olduysa ondan sonra oldu. ABD merkezi analiz grubu Media Matters 16 Kasım'da yayınladığı raporda Twitter'da Coca-Cola, IBM ve Apple gibi dev firmaların reklamlarının Nazi yanlısı paylaşımlarla birlikte yayınlandığını savundu. Musk, Media Matters'a 21 Kasım'da dava açarken söz konusu firmalarda reklamlarını platformdan çekti. Firmaların bu hamlesiyle X sosyal ağ 75 milyon dolara yakın kayba uğradı. X'te antisemitizmi yayma eleştirileriyle karşı karşıya olan Elon Musk, İsrail'i ziyaret etmek zorunda kaldı. Netanyahu ile 7 Ekim'de Hamas'ın saldırdığı yerleri gezen Musk, daha sonra İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog'la da görüştü. Musk, İsrail yetkililerle sahibi olduğu uydu interneti hizmeti Starlink'in İsrail hükümetinin onayı haricinde Gazze'ye internet sağlamayacağı konusunda da anlaştı. Bu görüşmenin hemen ardından başka bir gelişme daha yaşandı. Çok sinirli olduğu gözlemlenen Musk, küfürlü bir söylemle birlikte X platformundan reklamlarını çeken reklam verenleri eleştirdi ve sosyal medya platformunu bitirecekleri uyarısında bulundu. New York'ta düzenlenen bir etkinlikte daha önce Twitter olarak bilinen siteye yönelik reklam boykotuna katılan şirketleri kendisine şantaj yapmaya çalışmakta suçladı. Tüm bunlar gösteriyor ki Elon Musk ciddi bir Siyonist lobi baskısıyla karşı karşıya kaldı ve geri adım attı. Bu geri adım canını sıksa da Elon ticareti zarar görmesin diye göz yumdu. Sosyal medyada Elon to Gaza etiketine ise hiç cevap vermedi. Elon Gazze'ye de git etiketiyle insanlar Elon Musk'tan Gazze'nin de ne halde olduğunu görmesini istedi. Fakat tüm bu olaylardan sonra Elon Musk, Gazze ve Filistin gündeminden uzaklaştı. Tamamen teknoloji odaklı bir içerik paylaşımı yapmaya başladı. Benim yaptığım araştırmalar ve elde ettiğim verilere göre Elon Musk ciddi bir komünizm karşıtı. Bu yüzden de büyük olduğunu kaybetti. İlişkileri kesildi. Amerika'da cumhuriyetçilere daha yakın duruyor ama tüm bunların ötesinde kendisi tam bir Roma İmparatorluğu hayranı. Bunu açık açık tweetlerinde dile getiriyor. Dijital bir Roma devleti kurmak, bu devleti yeniden canlandırmak bence gizli amaçları arasında. Elon Musk'ın uzun vadede Amerika başkan adayı olacağını düşünüyorum. Bakalım zaman neler getirecek. Konvansiyonel medya güven kaybederken yeni medya güven kazanıyor. Zeynep Hilal Demirci. Televizyon kanalları, büyük medya şirketleri Gazze'de yaşananlara birçok sansür uygularken, içerik üreticisi gençler, kendi YouTube kanallarından yayın yapan gazeteciler çok daha cesur ve vicdana dayalı bir akışı sağladı. Bunun sebebi nedir? Bu durum yayıncılık ve haberciliğin ilerleyen günlerde nasıl bir yöne evrilmesini sağlayacaktır? Yurt içi ve yurt dışı pek çok gelişme geleneksel ve dijital medyada farklı şekillerde karşımıza çıkabiliyor. Ne yazık ki soykırım sürecinde de aynı şeyi gözlemliyoruz. Geleneksel medyada ağırlıklı olarak İsrail şiddetinin hafifleştirildiği, meşrulaştırıldığı veya görmezden gelindiği haberlere yer verilirken, yeni medyada yaşanan vahşetin bütün gerçekliğiyle aktarılma gayretine ve hassasiyetine şahit oluyoruz. Bana kalırsa bunun temel nedeni Siyonist lobinin gücü, medya üzerinde kurduğu baskı ve bu baskının iz düşümü olan kamuoyu tepkisizliğidir. Buna ek olarak geleneksel ve yeni medya arasındaki yapısal farklılık da nedenler arasında gösterilebilir. Geleneksel medyada mikrofonun kimin elinde olduğunu mikrofon sahipleri belirlerken, yeni medyada herkes bir mikrofon sahibi diyebiliriz. Temel nedenlere dönecek olursak, İsrail baskısı altında kalan veya İsrail'den yana olan bazı medya şirketleri sansüre, dezenformasyona ve manipülasyona başvurabiliyor. Haberciliğin gerekliliklerini bir kenara bırakarak yarınlarını düşünmeye ve o doğrultuda adımlar atmaya çalışabiliyorlar. Ancak bazı içerik üreticilerinin ve medya kuruluşlarının böyle bir kaygısı yok. Paraya, şana, şöhrete değil, gerçeğe hizmet ediyorlar. Tüm bunların süreci her iki kaynaktan da takip eden kişilerin zihnindeki yayıncılık ve habercilik algılarını daha da şekillendirdiğini düşünüyorum. Zira konvansiyonel medya güven kaybederken yeni medya güven kazanıyor. Doğru bilginin nerede olduğu sorusu tekrar tekrar gündeme geliyor. Çarpıtmaların ve vicdan dışı haberciliğin bir değeri olmadığı kanaati gelişiyor. Ancak bunları bir kenara bırakacak olursak, daha önce belirttiğim gibi ne yazık ki tepkisiziz. Bugün kızıp yarın unutabiliriz. Bugün boykot edip yarın dükkanları doldurabiliriz. Dilerim ki habercilik alanında böyle olmaz. Susanları da konuşanları da hatırlarız. El Cezira, TRT, Anadolu Ajansı, Motaz, Plestia, Mehmet Akif Ersoy gibi medya kaynaklarının sayısının çoğaldığı ancak katliamların yaşanmadığı bir geleceğe ulaşırız. Çocuklarımızın da bir hüzne ve zalime karşı öfkeye sahip olma hakları var. Merve Gülcemal. Çocuklarımıza İsrail ve Filistin davasını nasıl anlatmalıyız? Çocuklara Filistin'de yaşananları tabii ki anlatmalıyız. Anlatmalıyız ki evlatlarımız duyarlı insanlar olsunlar. Çağlarında yaşanan sıkıntıları bilsinler. Müslümanlık, kardeşlik şuuruyla aşılansınlar. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde buyurur: "Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman diğer uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar." Kardeşlerimizin canı yanarken çocuklarımızın da bir hüzne, aynı zamanda zalime karşı bir öfkeye sahip olma hakları var. Evlatlarımızdan bu hakkı alamayız. Büyüdükleri zaman "ben çocukken kardeşlerimize yapılanlar bizim neden gündemimizde yoktu" dememeliler. Peki nasıl anlatabiliriz? Küçük çocuklar söz konusuysa hikayeler ve masallar yoluyla anlatabiliriz. Çünkü insan hikayelerle, masallarla bağ kurar, içselleştirir ve daha kalıcı bir öğrenme gerçekleşir. Kur'an'a baktığımızda Allah'ın kelamında kıssalara sıkça yer verdiğini görürüz. Kulunu en iyi tanıyıp bilen yaratıcımız bize hikayelerle hitap ediyorsa, demek ki biz hikayelerle daha kolay öğreniyoruz. Tam da bu amaçla Bekir Develi YouTube kanalında Çocuklar İçin Kudüs isimli 3 video yayınladık. Öncelikle okurlarımıza o videoları izlemelerini ve izletmelerini tavsiye ederim. Evlerimizi Mescid-i Aksa görselleriyle onurlandırmalıyız. Mescid-i Aksa'nın neden bizim için bu kadar kıymetli olduğunu anlatmalıyız. Mescid-i Aksa'nın Kudüs'te olduğunu, Kudüs'ünse Filistin'in başkenti olduğunu öğretmeliyiz evlatlarımıza. Kudüs'ün ilk kıblemiz, kalbimizin incisi olduğunu bilmeli ki onu korumak gibi bir derdi olsun. İnsan tanıdığını, bildiğini sever, sevdiğini korumak ister. Tabii orada olanları öğrenen çocuklarımız bir şeyler yapmak istiyorlar. Fıtrat üzere oldukları için birçok yetişkinden daha duyarlılar. Burada da ne yapabileceğimizi yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğimizi paylaşabiliriz evlatlarla. Kim bir kötülük görürse onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki bu imanın en zayıf derecesidir. şu anda gidip kötülerin ellerini kollarını bağlayamıyor ve bu kötülüğe bu şekilde dur diyemiyoruz ama başka bir şekilde, yani boykot ederek bunu yapabileceğimizi, onları durdurabileceğimizi, güçlerini zayıflatabileceğimizi anlatmalıyız. Bu konuda çocuklarımızı hassasiyetle yetiştirmeliyiz. Boykotun zalimin kardeşime zulmetmesine asla müsaade etmem demek olduğunu vurgulamalıyız. Peki dilimizde neler yapabiliriz? Dua edebiliriz ve bu zulmü herkese duyurabiliriz. Etrafımızdakilere olanları anlatıp boykot ürünleri alanları nezaketle uyarabiliriz. Duayı ihmal etmeyelim. Allah muhafaza, önemsiz görmeyelim ve sıkça yavrularımızı duaya yönlendirelim. Bunları yaptığımızda inşallah daha duyarlı, omurgası olan izzetli bir nesil yetiştireceğiz. Biz göremesek de onlar Özgür Aksa'nın günlerini görecekler inşallah. Değerli dinleyenlerimiz, Genç Dergisi'nin Ocak 2024 sayısının aynı zamanda kapak konusu olan "Sesinizi Yükseltin, Yaşasın Küresel İntifada" başlıklı yazının ikinci bölümünü paylaştık bu akşam sizinle ve böylelikle bu dosya konusunu tamamlamış olduk. Şimdi bir başka yazıyla birlikteliğimize devam edeceğiz. Bir mülakatı aktaracağız. Doçent Doktor Abdülgani Bozkurt'la Filistin meselesinin bilinenleri ve bilinmeyenleri başlıklı yazıyı paylaşıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Abdülgani Bozkurt'la Filistin-İsrail meselesi hakkında bilinmesi gereken noktalar hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik. Dileriz herkes bulunduğu konum, pozisyon itibarıyla üzerine düşeni yapar bu vesileyle. İsrail-Filistin meselesinde her şey tam olarak nereden başladı ve nerede, neyle sonuçlandırılmak isteniyor? Savaşın nasıl biteceği hakkında bir öngörünüz var mı? Aslında her şey Osmanlı'nın dağılmasıyla başladı. Ortaya çıkan güç boşluğunu İngiltere doldurdu ve Yahudilerin bölgeye göç edebilmesinin önü açıldı. İkinci Dünya Savaşı Yahudiler için bir ölüm kalım meselesine dönüşünce Avrupa'daki Yahudiler için Filistin'e göç zaruri bir hale geldi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngiltere Filistin'deki anlaşmazlığı Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Birleşmiş Milletler sorunun çözümü için bir komisyon oluşturdu ve bu komisyon iki farklı taksim planı teklif etti. Bu taksim planlarından Filistinlilerin değil İsraillerin lehine olanı kabul edildi. Buna göre Filistin topraklarının %5,5'una sahip olan Yahudiler, 1947'deki taksim planıyla aynı toprakların yaklaşık %55'ine sahip oldu. Dolayısıyla şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Birleşmiş Milletler, İsrail meselesinin bizatihi sebebidir ve sorunu çözme gibi bir misyonu bulunmamaktadır. İsrail'in 1948 yılında kurulmasının ardından bugüne kadar birçok savaş yaşanmış ve İsrail bu savaşların neredeyse tamamından galibiyetle ayrılmıştır. İsrail'in ABD'yi de arkasına alarak bu kadar orantısız güç kullanmasının arka planını nasıl okuyabiliriz? 1948 yılında kurulan ulus devlet sistemi çatırdamaya başladı ve güç merkezi batıdan doğuya kayıyor. Son olarak batı henüz ilan edilmemiş olsa da Ukrayna Savaşı'nda kaybetmiş vaziyette. Bütün bir batı Rusya ile baş edememiş vaziyettedir. Filistin bir yönüyle Ukrayna Savaşı'nın rövanşı olarak kabul edilebilir. Bunun yanında dünyada bir rota savaşları var. Yeni dünyada Doğu-Batı hattı nasıl kurulacak? İki seçenek var. Birincisi Hindistan, Suudi Arabistan, İsrail, Kıbrıs, Yunanistan ve Batı hattı. İkincisi geleneksel İpek Yolu hattı. Buna göre Çin, İran, Türkiye üzerinden batıya uzanan hat. Bugün ABD ile İsrail'in bu kadar orantısız güç kullanımı biz henüz ölmedik anlamı taşımakta ve güç merkezinin kayıyor oluşunu kabul etmeyişidir. Bu noktada hikayenin batı için bitmeye başladığı ve doğuyla yeni bir hikayenin başladığını düşünenlerden biri olduğumu ifade etmek isterim. Boykot savaşların gidişatını gerçekten etkiler mi? Neler söylemek istersiniz? Boykot aslında savaşa doğrudan taraf olmak anlamına gelmektedir. Tarihte boykotla kazanılan mücadelelere birçok örnek verilebilir. Mekke'nin fethine giden yolda Yahudilerin yenilmez kalesi Hayber boykotla düşmüştür. Modern zamanlarda Nelson Mandela ve Mahatma Gandhi gibi liderlerin zaferlerinde yine boykotun mühim bir yer teşkil ettiği görülmektedir. Boykot, bir malı almamak anlamında sıradan bir tepki değil aslında, var olan mücadelenin tarafı olmak anlamına gelen bir şuur, bilinç göstergesidir. İsrail'e destek açıklayan Starbucks'ın dünya genelinde 12 milyar dolar zarar ettiği tahmin edilmektedir. Bunun %10'unu İsrail'e gönderse 1.2 milyar dolar yapar. Sadece bir firmadan bahsediyoruz. Oysa şimdi Fas başta olmak üzere bazı ülkelerden çekilmek zorunda kalıyor. Özetle boykot savaşın gidişatını elbette etkiler, ancak sadece savaş zamanında değil, hayatın tümünde uygulanırsa daha anlamlı sonuçlar doğuracaktır. İşgal güçlerinin Gazze'ye yönelik soykırımı kınamak için dünya halkları çeşitli çalışmalarla Gazze'den yana tavrını gösterdi. Bu konuda devletlerden beklentileri de hayli yüksek. Sizce devletlerin atacağı somut adımlar neler olabilir? Birçok adım var aslında. Birleşmiş Milletler 242 nolu karar itibarıyla İsrail işgalci bir devlettir. Buna göre üçüncü tarafların Hamas'a silah sağlamasının herhangi bir hukuki sonuç doğurması mümkün değildir. Devletler hukuki değil, siyasi sonuçlarından çekindikleri için bu adımı atamamaktadır. Bunun dışında soykırıma varan operasyonlardan rahatsız olan tüm devletler İsrail'le ilişkilerini yeniden gözden geçirebilir ve bu vesileyle İsrail tecrit edilebilir. Bir başka çözüm olarak kırmızı çizgisi Kudüs olan 6-7 devlet bir araya gelerek blok şeklinde aksiyon alabilir. Dünya genelinde binlerce gemiden oluşacak bir filoyla ambargo delinebilir. Bir başka fikir olarak, halkların temsilcileri olan vekiller soykırımı durdurmak üzere Refah sınır kapısında buluşabilir. Öyle ki bu buluşmaya Latin Amerika, Batı ülkeleri, hatta soykırımdan rahatsız olan muhalif İsrailli vekiller bile katılabilir. Burada sayılması mümkün olmayacak kadar fazla fikir üretilebilir. Şöyle düşünün, Blinken savaşın başından beri bölgede adeta mekik dokudu. İlk Tel Aviv ziyaretinde şehre sadece bir dışişleri bakanı olarak değil, aynı zamanda bir Yahudi olarak geldiğini ifade etti. 70 gün oldu ve bir Müslüman bakan, bırakın Gazze'de Hamas'ı ziyaret etmeyi, Kudüs'e gidip Batı'nın tanıdığı Mahmud Abbas'la görüşüp buraya bir Müslüman olarak geldim diyemedi. Bu bile başlı başına acziyet ve kabulleniş göstergesidir. Oysa böylesi bir ziyaret kimseyi savaşa sokmazdı. Özetle pratikte devletlerin atabileceği o kadar çeşitli adımlar var ki, ancak devletler bu adımları atmaktan ne yazık ki acizler. Türkiye'de faaliyet gösteren birçok STK mevcut. Etkili çalışmalar ortaya koyabilmek için nasıl bir yol izlemesini tavsiye edersiniz? Türkiye'de sivil toplum iktidarla angaja bir görünüm arz ediyor. Başka bir ifadeyle STK'larla iktidar arasında karşılıklı bağımlılık ilişkisi var. Bir taraf hizmet alanını genişletirken diğer taraf toplumda rıza üretiyor. Türkiye'de gerçek manada sivil toplumun inşası gerekiyor. Zira bağımlılık ilişkisi içinde olan yapının harekete geçirici özelliği kısıtlamaktadır. Buna göre evvela STK'ların kamu desteği olmadan ayakta kalmayı öğrenmeleri gerekiyor. Sonraki mevzular sonra konuşulmalı. Yıllardır iki devletli çözüm önerisi üzerine toplantılar yapılıyor. Bu öneri esasen İsrail ve Filistin nezdinde nasıl karşılık buluyor? Bu tezlerin karşılığı olduğunu düşünmüyorum. Taraflar arasındaki sorun çözülemeyecek kadar kaotik. Öyle ki çatışmanın teolojik, ontolojik, epistemolojik tarafları var. Sadece teolojik veçesine baksak meselenin çözümsüz olduğu anlaşılacaktır. Ya Müslümanları mukaddes Mescid-i Aksa'dan ya da Siyonistleri Arz-ı Mevut'tan vazgeçmeye ikna etmek zorundasınız. İki taraf da bundan vazgeçmeyeceğine göre bu savaş tabir yerindeyse kıyamet sabahına kadar devam eder. Savaşın yoğunluğu ve kimin daha avantajlı olduğu zaman zaman değişebilmekle birlikte savaşın devam edeceğini ifade etmek mümkündür. Aksa tufanı operasyonuyla hem İsrail hem de Filistin için önemli kırılmalar olacağını belirtmişsiniz. Bu konuyu biraz daha açar mısınız? Aksa tufanı bir paradigma değişimine yol açtı. Bugüne kadar İsrail'in saldırılarına roketlerle karşılık veren bir Hamas vardı. Bu savaşla birlikte havadan, karadan ve denizden saldırıya geçen bir Hamas var. Üstelik İsrail neredeyse tarihteki bütün savaşların toplamından daha fazla zayiat verdi. İlaveten Mossad'ın imajı ciddi şekilde zedelendi ve İsrail'in yenilmez ordu imajı da ciddi yara aldı. Bölgede ezberleri bozan bir savaş var karşımızda. 75 yıllık işgal tarihinin Filistin lehine bir dönüşün bidayeti var. Öyle ki bu savaş sonunda İsrail'in ilk defa toprak kaybedebileceğini düşünüyorum. Değerli dinleyenlerimiz, Doçent Doktor Abdülkani Bozkurt'la yapılan mülakatı paylaştık. Şehadet Özek imzasıyla Filistin meselesinin bilinenleri ve bilinmeyenleri başlığını taşıyordu aktardığımız bu mülakat. Böylelikle bu akşamlık da bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Genç Dergisi'nin Ocak 2024 sayısından paylaştık yazılarımızı. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.